Ayrım 48.
Elbette her alanda erişilen kültürel birikimin bir sonucuydu. Edebiyat ve felsefe başta olmak üzere güzel sanatların hemen her alanında hem o dönemi hem de geleceği etkileyen düzeyli ve çok sayıda yapıt üretilmiştir. İran kültürünün felsefeden mimarlığa, heykelden resime, müzikten edebiyata dek sanatın tüm dallarında yansıması açıkça görülen düşünce zenginliği ve incelik son derece etkileyicidir. Grek tarihçi Plutarkos, M.Ö. 1. yüzyıl, M.Ö. yarım asır önce İran'da çok gelişkin bir tiyatro kültürü olduğunu söyler. Manevi cepheden tarihte İran, Yakup Kenan Necef Zafe, Neşriyat Yurdu Yayınları 1966, sayfa 8. Sasanilerin son hükümdarlarından Hüsrev Perviz döneminde, 6. yüzyıl, İran'da 18 bin müzikçi, şarkıcı ve tiyatrocu vardı. AGE, sayfa 8. Ünlü ressamlar Kemalettin Behzat ve Gıyasettin Halil, müzikçiler Zeryap ve Barbot, dünyaca tanınan nesir ve şiir ustaları Saadi, Firdevsi, Hayyam, Cami ve Nizami, İran kültürünün evrensel uygarlığa armağanlarıdır. Antik çağ taş oyma heykelleri, kabartmalar, saray ve anıtlar ve türbeler, Herodot'un Kral Yolu adını verdiği ve İran içlerini Akdeniz'e bağlayan ünlü Akamaniş yolu, Akamaniş İmparatoru Keykavus'un dilere destan Artakhashtra Sarayı, Haymanata Kasrı, Persepolis Kral Mezarları, Haraççılar Kabartması, Nain Camisi, İsfahan Ulu Camii, Meşhed İmam Rıza Türbesi, İsfahan Mescid-ül Melik Mescidi, sanat değeri yüksek, benzersiz yapıtlardı. İran uygarlığında Türk etkisi. İran'ın kültür tarihi üzerine araştırmalar yapan Yakup Kenan Necefzade, İran Milliyetçiliği adlı yapıtında 1966, Türk-İran ilişkileri konusunda şunları söyler. Türkiye ile İran arasındaki dostluk, yalnızca devlet ilişkilerini, siyaseti ya da ortak duyguları kapsayan bir dostluk değildir. Bu iki millet komşu değil, bununla birlikte aynı zamanda kardeştir. Tarihleri ve kültürleri birlikte yoğrulmuş, ekonomik ve sosyal ve hukuksal yaşamları eski bir geçmiş içinde kaynaşmıştır. Yeryüzünde birbirine bu kadar yakın iki millet yoktur. AGE sayfa 8. Saptamada abartma yoktur ve söylenenler gerçeği yansıtmaktadır. Kazı bilimcilerin, arkeolog ve tarihçilerin özellikle son dönemlerde yaptığı çalışmalar, Türk-İran ilişkileri üzerindeki bilinmezlikleri giderdikçe kapsamlı ve gerçekten şaşırtıcı, tarih kadar eski bir ilişkiyle karşılaşılmaktadır. Tarihle ilgilenen hemen herkese ilginç gelen bu ilişki, iki ülke insanı için ilginçlikten öte yaşamlarıyla ilgili, geçmiş olduğu kadar bugünü de ilgilendiren, tarihsel olduğu kadar toplumsal olan önemli bir konudur. Birbiri içine geçerek zamanın olgunlaştırdığı Türk-İran ilişkileri, iki ulusun özellikle günümüzde duyduğu yakınlaşma gereksinimlerini gidermek için bulunmaz bir olanak ve zengin bir ortak tarih mirasıdır. Ancak bu miras, günümüz ilişkilerine katkı sağlamak bir yana, diğer doğu toplumlarıyla olan ilişkilerde olduğu gibi inceleme konusu bile yapılmamakta ya da batı yönlendirmesinde ilkel bir karşıtlık propagandası biçiminde yapılmaktadır. Tarihsel olarak Türk-İran ilişkilerinin Türkler için anlamı, bu ilişkilerin genel Türk tarihinin bir parçası, İranlılar için ise tarihlerinin tümünü kapsayan bir konu olmasıdır. Büyük göçlerin çıkış noktası Orta Asya'ya yakın olması ve batıya yönelen iki göç yolunun birinin üzerinde bulunması, İran'ı ister istemez yoğun, sürekli ve kalıcı bir Türk etkisiyle karşı karşıya bırakmıştır. İlk dönem göçleriyle İran yaylasına gelip yerleşen Türkler burada Hindistan ve Mezopotamya'dan gelenlerle karşılaşmışlar. İranlılık kavramı bu karışımın sonucunda oluşmuştur. Bu oluşumun asal unsurlarından biri olan Türkler, özellikle Kuzey İran'da bugün yoğun olarak yaşamaktadırlar. İran'daki Türk nüfus, İran nüfusunun dörtte birinden fazlasını oluşturmaktadır. İranlıların yaşamları ve tarihleri İran'la sınırlıdır. Oysa Türkler, 10 bin yıldır dünyanın birçok yerine yayılmıştır. Türk-İran ilişkilerinin, genel Türk tarihinin bir parçası olmasının nedeni budur. Başlangıçta yalnızca coğrafi bir anlam ifade eden, Tarih 1, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 4. Basım 2000 sayfa 164. İranlılık, Zamanla dil, din, devlet ve kültürel oluşumlarla uzun bir tarihsel evrim geçirerek olgunlaştı ve ulus oluşumunun gereklerine ulaştı. Tarihsel bütünleşme etnik birliğe değil, siyasi ve kültürel birlikteliklere dayandı. Farsilerden Azerilere, Türkmenlerden Araplara, Bahtiyarilerden Kürtlere, Bahailerden Kalderilere, Ermenilere dek pek çok etnik unsurun içinde yer aldığı İranlılık kavramının oluşması için hem ileri bir uygarlık hem de uzun bir tarihin yaşanması gerekiyordu. İran'da her ikisi de yaşandı ve İranlılık kavramı böylece oluştu. Türkler Elamlardan beri etnik olarak bu oluşumun içindeydi. Büyük göçlerle batıya yönelen Türk boyları başlıca iki ana yol izlediler. Hazar ve Karadeniz'in üzerindeki kuzey yolunu izleyenler daha çok Avrupa'nın doğusunda yerleşip batısına dek gittiler. Ancak Hazar'ın güneyinden yani İran yaylasının kuzeyinden ilerleyenler burada güçlü bir engelle karşılaştılar. İçlerinde önceki göçlerle buraya gelip yerleşen Türklerin kurdukları da dahil olmak üzere İranlı devletler tarafından engellendiler. Sasaniler dönemindeki engellemeler güney yolunu kullanan göç boylarını Hindistan'a yöneltti. Sasani devletinin 7. yüzyılda dağılmasıyla güney yolu açıldı ve 14. yüzyıla dek süren göç dalgasıyla yüz binlerce Türk hemen hiçbir engelle karşılaşmadan Orta Doğu'ya geldi. Kuzey yolunu izleyenler yabancılaşırken güney yolunu izleyenler Anadolu'yu ana vatan yapıp burayı Türkleştirdiler ve geniş bir coğrafyayı egemenlikleri altına aldılar. Türk-İran ilişkileri dünü, bugünü, yarını. Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları 1994 sayfa 141. Güney yoluyla gelenlerin önemli bir bölümü Anadolu'dan önce İran'a, özellikle de İran'ın en güzel yöresi olan Hazar'ın alt bölgelerine ve Güney Kafkasya'ya yerleştiler. Öncekilerle bütünleşen bu yerleşim o denli etkili ve kalıcıydı ki İran çok uzun bir süre Türklerin yönettiği bir ülke haline geldi. İlk Müslüman Türk devleti olan Şamanoğullarından 874, Pehlevi hanedanlığına dek 1925, 14. yüzyıldaki Moğol egemenliği ve 1750-1779 arasındaki 29 yıllık Zend hanedanlığı dışında yaklaşık 1000 yıl İran Türk asıllı hanedanlar tarafından yönetildi. AGE sayfa 141 ve Türk düşmanlığı ana hatları kaynak yayınları sayfa 390-412. İran'da 1874 ile 1925 arasında kurulan Türk hanedanlıkları şöyleydi. Samanoğulları 874-999, Gazneliler 962-1183, Büyük Selçuklular 1020-1240, Harzemşahlılar 1501-1750, Kaçarlar 1779-1925. Bu devletler dönemlerinin en güçlü devletleriydi. Azınlıkta olmalarına karşın Türkler devleti ve toplumu iyi yönetiyor, yerel kültürü etkiledikleri kadar ondan etkileniyordu. Erime ve eritmeyi içeren ve her iki kültürü de geliştiren doğal kaynaşma, özellikle Gazneli ve Selçuklu dönemlerinde yüksek nitelikli yeni bir ortak kültür ortaya çıkarıyordu. Antik çağda başlayan ve son 1000 yılda yoğunlaşan Türk-İran ilişkisi her iki kültüre de o denli çok şey katmıştır ki bu kültürler arasına etnik bir sınır çizmek neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Türk-İran ilişkilerindeki iç içe geçmişliği ve kaynaşma yoğunluğunu gösteren çok sayıda bilgi ve örnek vardır. Bir başka deyişle İran tarihinin kendisi bu örneklerin tarihi gibidir. Profesör Günaltay'ın Ön Turanlılar ya da Proto-İranlılar adını verdiği Medler, Hint-İranlıların İran yaylasına gelmelerinden önce eski soydaşları Elamlıların yaşadığı bölgelere dek yerleşmişlerdi. İran Tarihi Profesör Şemsettin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Basım Evi 1987, sayfa 91. Milattan önce 9. yüzyılda Kuzey Zagroslar'da yaşayan halkın tümü Asurluların Hanasuruka adını verdiği başbuğun yönetiminde yaşayan Türklerdi. Bu halk Sümerler ve Sakalar gibi Ural-Altay bölgesinden gelen dilleri bitişken aynı soya sahip insanlardı. Bu soy, Türklerin aslı olan Ön Turanlılar denilen Alp tipi bir soydu. AGE sayfa 95-101. Dil bilimci J.D. Morgan'a göre resmi dilin Farsça olduğu Pers İmparatorluğu döneminde bile tüm Susyon Ovası'nda ve Güneybatı Dağları'nda bir Turan lehçesi olan Anzan dili kullanılıyordu. Türk Tarihinin Ana Hatları Kaynak Yayınları 2. Basım 1996 sayfa 297. Antropolog Alfred Maury'e göre Partlar, Orta Asya'daki Atrek havzasından M.Ö. 3. yüzyılda İran'a gelen Türk koluna bağlı Turan kabileleriydi. AGE sayfa 317. Türk-İran ilişkileri her iki milletin Müslümanlığı kabul etmesinden sonra etkisini giderek arttırdı ve çatışma içeren farklı bir boyut kazanarak daha da yoğunlaştı. Emevi yıkımının her iki millete verdiği çok yönlü zarar, 9. yüzyıldan sonra ard arda kurulan Türk devletlerinin yürüttüğü politikalarla İran'da kısa sürede giderildi. İslam düşüncesinin yarattığı düşünsel canlanma, yüksek niteliklere sahip yeni bir uygarlık döneminin başlamasına yol açtı. Güçlü devletler kuran Türk hükümdarlar, kendilerinin de katıldığı bilim ve sanatın gerçek koruyucuları oldular. İran ve Türk kültürleri önemli bir kaynaşma yaşadı. Bu kaynaşma, evrensel değere sahip yapıtlar üreterek gelecekteki uygarlıklara yön veren bir olgunluğa ulaştı. 9. yüzyıl sonrasındaki kültürel kaynaşmanın kapsamı henüz tam olarak incelenmemiş olsa da tarihsel gerçekler artık görülebilmekte ve Türk-İran ilişkilerindeki Türk etkisi gerçek boyutuyla ortaya çıkmaktadır. İran tarihiyle ilgili araştırmalar yapan ve Türklere karşı olumsuz düşüncelerini gizlemeyen Profesör Raymond Fron bile Hindistan'dan Irak'a dek Samilerin tümünü içine alan büyük bir devlet kuran Gazneli Mahmud'un ölçüsüz servete sahip olduğunu, şairleri ve sanatçıları çevresine topladığını ve İran uygarlığının hamisi kesildiğini söylemiştir. İran, Raymond Fron, Hilmi Kitabevi, 1943, sayfa 115. Bir başka İran araştırmacısı ve yine kararlı bir Türk karşıtı olan Re Guse, tarihi gerçekleri zorlayan tüm çabasına karşın İran kültürü üzerindeki Türk etkisini kabul etmek zorunda kalmış ve şunları söylemiştir. Çok gariptir ki İran milli kültürünün övüneceği yapıtları bir Türk hükümdar ailesi Gazneli Mahmud yazarın notu devrinde düzenlenmiştir. İran'da sürekli hale gelen politik kararsızlıklara karşın Türk yönetimleri kastediliyor yazarın notu. İran kültürünün nasıl olup da sürebildiğini gösteren bundan daha iyi bir kanıt yoktur. AGE sayfa 115. Osmanlı İmparatorluğu ile uzun süren bir mücadele içine giren Safevi Devleti bir İran devleti olarak kabul edilmektedir. Ancak 250 yıl İran'ı yöneten bu devleti kuran Şah İsmail, Azerbaycanlı bir Türktür. Şah İsmail'in kendisi Azeri Edebiyatı'nın 16. yüzyıldaki en seçkin şairidir. Ana Britannica, Ana Yayıncılık AŞ, 17. cilt, sayfa 20. Şii propagandacıları olan Ahudları Anadolu'ya yollayıp Türk-İran ilişkileri Profesör Mehmet Saray Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Atatürk Araştırma Merkezi 1999 sayfa 101 Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Türkmenler üzerinde etkili olmuştu ve Hatay'ı takma adıyla yazdığı Dahname ve Nasihatname Azeri Edebiyatı'nın ilk mesnevileriydi. Ana Britannica, Ana Yayıncılık AŞ, 17. cilt, sayfa 20. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i yenmiş ancak İsfahanlı Hasan Can'ın oğlunu kendine danışman yapmıştı. Manevi cepheden tarihte İran, Yakup Kemal Necefzade Neşriyat Yurdu Yayınları 1966, sayfa 9. Sultan Selim Camisi tümüyle bir Türk eseriydi ama baş mimarı İranlı Mimar Ali'ydi. AGE sayfa 9. Türk-İran ilişkileri böylesine yoğun bir etkileşim içindeydi. Binlerce yıla dayanan Türk-İran ilişkileri birbiri içine giren süreçler halinde gelişerek bugüne dek gelen bütünleşmeler ve kaynaşmalarla dolu zengin bir tarih üzerine oturmaktadır. 60 milyonluk günümüz İran'ında 28 milyon Farsi ve 18 milyon Türk yaşamaktadır. Büyükler Rus Gelişim Yayınları 10. cilt sayfa 5748 ve Ana Britannica Ana Yayıncılık AŞ 16. cilt sayfa 395. Tarihe iz bırakan birliktelikler oluşturan bu iki ülke insanının yakınlığı dün olduğu gibi bugün de yaşadıkları bölgeye barış ve dostluk kazandıracak bir birikime sahiptir. Bu birikimin değerinin bilinmesi ve mutlaka değerlendirilmesi gerekir. 8. Bölüm Doğu Aydınlanması. Antik Çağ'dan Orta Asya'ya. 9. yüzyıldan başlayarak 14. yüzyıla dek süren 500 yıl içinde Güneybatı Orta Asya, İran, Mezopotamya, Anadolu ve Müslüman egemenliğindeki İspanya'da sıra dışı bir aydınlanma ve uygarlık gelişimi yaşandı. İslam yayılmasına denk düşen bu uzun dönem içinde antik çağ yapıtları incelendi, eleştirildi, geliştirildi ve yalnızca antik çağı değil, kendi dönemini de aşan görkemli bir bilimsel gelişme yaratıldı. Ön Asya'nın büyük küçük kentleri, okullar, kütüphaneler, basım evleri, kağıt hamuru atölyeleri, çeviri merkezleri ve buraları boş bırakmayan insanlarla doldu. Uyanış o denli kapsamlı ve yaygındı ki tarihi bilenler bile bu uyanışın nedenlerini açıklamada zorlandılar. Dünyanın büyük bölümü, özellikle Avrupa, Orta Çağ karanlığı yaşarken, Bağdat'ın ya da Semerkant'ın sokakları birkaç dil bilen, öğrenmek için yapmayacağı şey olmayan insanlarla dolup taşıyordu. Büyük uyanışın öncülüğünü yapan düşünürlerin büyük çoğunluğu Müslümandı. Bu nedenle bilim ve felsefe alanındaki bu olağanüstü gelişmeye İslam aydınlanması denildi.